Ayrım 11.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. 14. Muhtarın karısı ayak seslerini işitince başını kaldırıp baktı. Sen misin dedi, o olduğunu bile bile. Ölümden geliyor gibisin. Hiç haber yok mu güvercinden? Avlu kapısı gıcırdadı bu sırada. Dönüp baktılar, bekçiydi. Soluk soluğa muhtara doğru koştu. Ne var ne yok dedi muhtar. O köyde. Kim, güvercin mi diye sordu kadın. Karışma sen dedi muhtar, gir içeri. Avlu kapısına yürüdü, bekçi de arkasından. Nerede şimdi? Evde, pencerenin dibinde oturuyor. Ne yaptı bugün, izledin mi? Hep oturdu. İnsan otururken bir şey yapmaz mı? Elinde kağıtlar vardı. Nasıl kağıtlar? Bekçi elinin birini boşluğa uzattı. Kağıtları tanımlayacaktı ama şaşırdı. Nasıl tanımlanabilir diye düşündü sonra. Ve havaya tuhaf şeyler çizdi. Kağıtlar dedi yutkunarak. Kağıtları unutma dedi muhtar. Aklının bir köşesine yaz. Bekçi başını salladı. Yavaş yavaş çöken akşam karanlığında köy meydanına doğru yürüyorlardı. Sokakları kayalıklardan inip gelen çan sesleri doldurmuştu. Sürünün dönmesini bekleyen kadınlar avlu kapılarının önüne çıkmış kendi aralarında konuşuyorlardı. Muhtarla bekçi geçerken susuyorlardı nedense. Birbirlerini unutup kayalıklara bakıyorlardı. Muhtarlık odasının önüne vardıklarında muhtarın yüzü karmakarışıktı. Biliyor musun diye mırıldandı birden. Bilmiyorum dedi bekçi. Bu köylüyü sayarak teslim etmediler bize. Bekçi şaşırmıştı. Muhtarın ne demek istediğini anlamadan dalgın dalgın köy meydanına baktı. Birbirine karışan koyun sürüleri ortalığı toza dumana boğmuştu. Birkaç çocuk ince çığlıklar atarak koyunlara binmeye çalışıyordu. Askeran diyebilir misin sen dedi muhtar. Adını duymuşum. Nasıl biri? Burma bıyıklı. Güldü muhtar, gülesi değildi ama kendini tutamadı. Her sorunun yanıtı yıllar önce hazırlanıp insan aklının bir köşesinde bekletiliyormuş gibi geldi ona. Demek burma bıyıklı. Bekçi başını salladı. Muhtar hala gülümseyen gözleriyle onun bıyıksız yüzüne bakıyordu. Peki dedi, sana bir soru sorayım öyleyse. Hiç düşündün mü? O koskoca asker hamdinin, yani 9 karısının koynunu bir gece bile boş bırakmayan o burma bıyıklı herifin çocukları kimdir bu köyde? Bekçi şaşırarak baktı muhtara. Şimdiye dek hiç düşünmemişti bunu. Bir süre öylece hiç kıpırdamadan durdu. Sonra karanlıkta eriyen evlere çevirdi yüzünü. Kapıları, pencereleri tek tek süzdü. Geldiler dedi muhtar. Köy meydanına 2 atlı girmişti. Karanlıkta beyaz kelebek gibi uçuşan birkaç topuk aceleyle yaklaşırken nan sesleri rüzgara kapılıp arada bir uzaklaşıyordu. Yaklaşan görüntüyle uzaklaşan ses arasında sıkışıp kalmış 2 atlı hayaletiydiler sanki. Hiç gelmeyecek, orada ilk görüldükleri noktada koşup duracaklardı. Gene de belki saatler sonra muhtarlık odasının önüne gelip durdular. Konuşun dedi muhtar. Her yere baktık diye soludu atın üstündeki karaltılar. Evet, ne gören var ne bilen. Muhtar defolun anlamında elini salladı. Atlılar havaya sıcak bir ter kokusu saçarak geri döndü hemen. Pencerelerden sızan kandil ışıklarını kıra döke karanlığa karıştılar. Muhtar hala onların geldiğine ve böyle bir haber verip gittiklerine inanamıyordu. Düş gibi diyordu içinden. Gelmediler sanki. Belki de gerçekten gelmediler. Ben düşündüm onları. Düşledim. Ne biri Ramazan'dı ne öteki Mustafa. Bekçi dikildiği yerde hiç kıpırdamadan karanlığa bakıyordu. Derken muhtarın beklemediği bir anda güvercin de kayboldu dedi içini çekerek. Asker Hamdi'nin çocukları gibi. Kapı çenin diye homurdandı muhtar. Kayboldu deme bana. Hem asker Hamdi'nin kendisi var mıydı bakalım? Sustular. Bekçinin kafası karışmak üzereydi. Belki sen bile yoksun dedi muhtar daha da öfkelenerek. Bekçi sarsıldı. Artık kafası karışmıştı. Sağ elinin ayasıyla mavzere dokundu yavaşça. Serindi. Derin bir soluk aldı. Kendi varlığından kuşku duyması gücüne gitmişti aslında. Biraz da komik olmuştu ki belli belirsiz gülümsüyordu. Oysa bu durum muhtarın hiç hoşuna gitmemişti. Yok olmaktan zevk alırmış gibi sırıtma karşımda diye çıkıştı ona. Git cennetin oğlunu gözetle. Bak bakalım karanlığı fırsat bilip evden çıkacak mı? Çıkacaksa nereye gidecek? Bekçi yürüdü. Birkaç saat sonra karanlık bir saçak altına dikilmiş cennetin oğlunu gözetliyordu. Soluk alıp verişlerini ertelemişti kimi zaman. Yalnızca göz kesilmişti. Şimdi gene öyle, kirpiklerini kırpmadan sinsi sinsi bakıyordu. Cennetin oğlu üst kattaki odaların birindeydi. Kandili pencerenin önüne koymuş olmalıydı ki kendisi görünmese de gölgesi gerideki duvara vuruyordu. Eğilip doğruluyordu arada bir, devleşip tavana doğru uzuyordu. Birkaç kez kaşla göz arasında kayboldu sonra duvar uzun süre toprak bir ayna gibi boş kaldı. Derken kucağında bir deste kağıtla geldi cennetin oğlu. Pencerenin dibine oturup yazmaya başladı. O yazdıkça uzadı gece, büsbütün koyulaştı. İkide bir başını kaldırıp dışarıdaki karanlığa bakıyordu. Saçak altında dikilen bekçiyi görmüştü sanki. Onun duvara yaslanışını, gizli gizli sigara içişini, kim zaman da yüzünü çevirip sağa sola bakışını izliyordu. Bekçi ayak değiştirdi. Büyüyen bir tedirginlik vardı içinde. Gözetlerken gözetlenmenin tedirginliği. Bunu düşünür düşünmez yorulmuştu. Mavzeri duvara dayayıp usulca çöktü. O sırada köy derin bir sessizliğe gömüldü nedense. Yok gibi. Tüketilmiş gibi ya da yaşana yaşana. Bekçi kimseyi düşünmüyordu artık. Ansızın ucu dibi bilinmez bir boşluğa kaymıştı. Her şeyi bırakıp gidiyordu sanki buralardan. Dönmeyecekti. Elleri yoktu. Ayakları sonra burnu... Rüzgar hafif hafif esmese belki teni de olmayacaktı. Belki de uçuyordu şimdi. Az sonra bir yere düşüp orada kalacak ve derin bir uykuya dalacaktı. Gözlerini ne zaman açacaktı kim bilir. Açtığında mermer kaplı kocaman bir binada mı bulacaktı kendini? Parmağında zillerle. Çevresinde fısıltılı bir kalabalık. Cıngıl nuruyla beslenmiş bir karınca sürüsü izi gibi silik, uğultulu ve karanlık. İçlerinde kimler yok ki? En önde muhtar, sağında Ramazan, solunda Mustafa. Ramazan, Ramazan değil, ferik eşkıya belki de. Mustafa, Mustafa değil, asker Hamdi gözlerindeki Fatma'yla. Derken bir bağ evi, Fatma'nın duruşuna yıkılmış. Asker kaçaklarının eli mavzerli, yorgun korkuları. Ama Hamdi'nin 9 karısıyla bir avlu dolusu çocuğu ortada yok. Ne var ne yok? İrkildi bekçi. Muhtarın nereden çıktığını anlayamamıştı. Bir şey yok dedi. Cennetin oğlu dışarı çıkmadı evinde. Başını salladı muhtar. Sonra ansızın cennetin evine doğru yürüdü. Bekçi bu ani davranış karşısında ne yapacağını şaşırmış. Bir yandan muhtarı izliyor, bir yandan da onun gerçek muhtar olup olmadığını düşünüyordu. Çünkü ona göre olup bitenler hiç de mantıklı şeyler değildi. Bunlar bir deli düşüne benziyordu daha çok, bir oyuna, belki de bir çılgınlığa dönüşüyordu. Öyle ki mazeri nasıl tutması gerektiğini bile kestiremiyordu bekçi. Kimi zaman omuzuna asıyor, kimi zaman da elini alıyordu. Kapıya varıp dayandıklarında gece damlaları sürükleye sürükleye arkalarından gelmişti sanki. Karanlığa batmış bir köyle kapı arasında sıkışıp kalmışlardı. Artık öyle bir noktaya gelmişlerdi ki dönmek şöyle dursun... Bunu düşünmek bile mümkün değildi. Bu yüzden muhtar istemeye istemeye yumrukladı kapıyı. Gümbürtüler köyün öteki ucuna dek yayıldı ve bekçiye öyle geldi ki köy karanlığın içinden doğrulup her şeyiyle onlara baktı. Minderlerinde uyuklayan ihtiyarlar ürperdi belki, çocuklar sıçradı ya da bütün bunlar olmadıysa bile kimi hayvanlar ahırlarda kulaklarını dikip tepiştiler. Sonra tıkırtılar geldi içerden. Yaşlı bir kandil cennetin gölgesini duvarlara çarpa çarpa yaklaştı. Kim o? Benim aç. Usulca açıldı kapı. Cennet başörtüsünden taşan bembeyaz saçlarıyla eşikte dikiliyordu. Ne var? Muhtar susup cennetin çıplak ayaklarına baktı bir süre. Kız nerede? Kim? Kız. Cennetin yüzü uzaklardan karanlıkta parlayan mavzeri süzüyordu. Ama muhtarın sabrı tükenmişti. Onu kenara itip içeri daldı. Bekçi de arkasından. alacakaranlık merdivenleri birlikte çıktılar. Cennet'in oğlu odanın kapısına çıkmış, onlara bakıyordu. Güvercin nerede diye bağırdı muhtar. Delikanlı öylece baktı. Söyle, nereye kaçırdın? Kimseyi kaçırmadım ben. Muhtar odaya dalıp sedirdeki kağıtlara doğru yürüdü. Tek tek baktı hepsine. Alt üst etti. Kimisini kandilinin ışığına tutup uzun uzun inceledi. Bunlar ne? Diye sordu sonra. Mektup, dedi Cennet'in oğlu. Muhtar onu işitmemişti sanki. Elindeki kağıtlarla tıpkı bir uyur gezer gibi odanın içinde o köşeden o köşeye gidip geliyordu. Bekçi kararsızdı. Onun peşinden yürümüyordu ama dikildiği noktada durduğu da söylenemezdi. Yarım adımlarla yavaş yavaş bir daire çizmeye başlamıştı. Odanın ortasında yalnızca onun görebildiği tuhaf bir nesne vardı da çevresinde dolaşıyordu sanki. Cennet'in oğlu sırtını kapı pervazına dayamış, olup bitenleri izliyordu. Bu haliyle oyuna katılmak için sıra bekleyen ulusal bir oyuncuya benziyordu. Derken muhtar hızlı adımlarla kapıdan çıkıp öteki odalara daldı. Nemli karanlıklara, nohut çuvallarının arkasına, merdiven altına, ambara, tahta dolapların içine. Tek tek baktı. Onu muhtarlık odasına götür, dedi bekçiye. Cennet'in oğlu sessizce mazerin önünden yürüdü. Anası titreyen bacaklarıyla merdiveni çıkmış, onlara bakıyordu. Başörtüsü elindeydi ve eteği birlikte uçuşan saçlarıyla Cennet'ten çok bir meleğe benziyordu o anda. Bu yüzden susuyordu belki de. Ağzını açıp tek hece konuşamıyordu. Bana bak Cennet kadın, dedi muhtar merdivenin başında birdenbire durarak. Bir bildiğin varsa şimdi söyle derim ben. Çünkü sabaha geç kalabilirsin. Şunu da unutma ki yeryüzünde gecikmişliğin ilacı yoktur. Ne bildiğim olacak, dedi kadın. Vardır vardır, hele sen düşün. Bildiğin yoksa sezdiğin vardır elbet. Anasın. Yok, dedi Cennet. Sezdiğim de yok. Bırak oğlumun yakasını. Muhtar basamakları inmeye başlamıştı. Cennet elindeki kandili yere bırakıp oracağa oturmuş, merdivenden aşağıya bakıyordu. Çaresizlik gözlerini kör etmiş senin, diye mırıldandı. Kalktı sonra, titreye titreye tahta döşemeleri yürüyüp çardağa çıktı. Karanlıkta köy meydanını aradı gözleriyle. Köyü aradı ev ev, sokak sokak ve her yeri görüp dokunmak, hatta kucaklamak istedi. Ama yeryüzünde zifiri karanlıktan başka bir şey görünmüyordu. Ellerini boşluğa uzatıp birkaç adım daha attı. Belki de, dedi kendi kendine, köy hala yerinde de ben yerimde değilim artık. 15. Berber gözlerini dikmiş, koltuktaki adama bakıyordu. Kim bilir kaçıncı uykusunda, dedi fısıltıyla. Yanıt vermedim. Birinin uykuya dalması dükkandaki sessizliği derinleştirmişti. Makaslardan usturalara, pudra ve parfüm kokularına, kolonya şişelerine, fırçalardan havlulara, duvarlara, hatta şofbendeki suya kadar her şey öyle ya da böyle biraz uykuluydu. Belki rüya da görüyor, dedi berber. Kısa bir sessizlik oldu sonra. Hangimizden doğduğu bilinmeyen bir şey, dükkanı içindekilerle birlikte avuçlarını hapsedip bıraktı. Soluk soluğa kalmış, göz ucuyla yanımda oturan berbere bakıyordum. Belki de rüya görüyor, dedi berber. Bunu ikinci kez söyleyip söylemediğinden emin değildim. Zaman ikimizi ayrı ayrı kuşatıyordu sanki. Evet, dedim gene de, belki rüya görüyor. Ama uyandığında anımsayabilecek mi bakalım? 16. Kapı açılır açılmaz bekçi ayağa kalkmıştı. Ama Cennet'in oğlu duvar dibindeki sandalyede içeriye dolan öfkeyi umursamadan öylece oturuyordu. Kalk lan, diye kükredi bekçi. Cennet'in oğlu kalkarken muhtar oturdu. Arkasına yaslanıp sustu bir süre. Sessizliğin odayı doldurup karşısında dikilen delikanlının yüreğine dek dayanmasını istiyordu. Mektuplar masanın üstünde, dirseğinin hemen birkaç parmak ötesindeydi. Birer delildi onlar. Gerçi neyin delili olduklarını bilmiyordu henüz. Hele bir okusun öğrenecekti. Ne yaptığının farkına varamadan bir sigara yakıp ilk nefesi çekmişti ki kalın kalın öksürdü. Önce yarattığı sessizliği böyle hesapsızca bozduğu için öfkelendi kendine. Sonra vazgeçti. Olsundu. Belki öksürmesi de gerekiyordu sessizliğin kendiliğinden yayıldığını kanıtlamak için. Hem bekçiyle birlikte Cennet'in oğlu da gözlerini ona dikmişti öksürürken. bir şey söylenecek mi diye beklemiş, ardından da hiçbir şey işitememenin sıkıntısına düşmüştü. Bir bakıma çizgileri silinmiş, daracık bir boşluktu o sıkıntı. İnsanı büsbütün boğmasa da geçici olarak afallatabilirdi. Muhtar, sessizlikten yontulmuş bir tanrı heykeli gibi masada hiç kıpırdamadan otururken, bekçi gitgide acımasız bir bekçiye dönüşmüştü. Orada cennetin oğlunun bir adım gerisinde dikilmek onu pişiriyordu sanki. Bedeni zamanın en küçük diliminden en küçük dilimine akarken yavaş yavaş katılaşıyordu. Değişik giysilerle, değişik muhtarlar ve değişik adlarla binlerce yıldan bu yana aynı noktada dikiliyordu. Belki de artık o noktanın çocuğuydu ve taşlaşmıştı. Sonunda muhtar yutkunarak cennetin oğluna döndü. "Kızı ne yaptın?" dedi son kez sorarcasına. Cennetin oğlu, "Delimsiniz misiniz?" diye mırıldandı. "Benim onunla hiçbir ilgim yok."
Ayrım sonu.